A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir sohbet konusuyla yan yanayız. Neden? Çünkü adını koyamadığımız ya da doktor doktor gezip, hastane hastane gezip, ya ben de bir rahatsızlık var ama bakın o kadar doktora gittim, o kadar hastaneye gittim, bir türlü bulamadılar, ya ne olacak benim halim dediğimiz hastalıklardan bir tanesini konuşmaya gayret edeceğiz. Fibromiyalji ya da adele romatizması da denebilir. Özellikle kas ve yumuşak dokuyu etkileyen, dünyada en sık görülen genel bir ağrı hastalığından konuşacağız. Fibromiyalji, yani adele romatizmasını konuşmaya gayret edeceğiz. Detaylarıyla konuşacağız. Kimlerde daha sık görülür, tarihçesinden bahsedeceğiz, nedenlerini konuşacağız ve neler yapılabilir, bunları özellikle konuşmaya gayret edeceğiz. Bu güzel sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, teknik ekipten asla yıkılmaz hanımefendiye ve program yapımcımız Dilek Baytemur hanımefendiye teşekkürü efendim bir borç biliyoruz. Evet, fibromiyalji, adele romatizması diyoruz. Kas ve yumuşak dokuyu etkileyen bir hastalık. Özellikle kronik yaygın ağrı, yorgunluk, uyku bozukluğu, bazı özellikle de ruhsal davranış durum bozukluklarının görülmesi, bazen de böyle hafif depresif ataklarla seyreden aslında karmaşık bir klinik tablo. Özellikle sıklıkla 30 ila 50 yaş arası kadınları etkiler. Yapılan çalışmalarda tüm dünya popülasyonunun %1 ila 4'ünde saptanmış olup erkeklerde biraz daha az, binde 4 gibi özellikle, pardon şöyle diyelim, yani %0 ila 4 gibi, kadınlarda %2,5 ile 10,5 arasında değişmekte. Özellikle de birazdan semptomlarını sayacağız. Yaygın vücut ağrıları, özellikle belli anatomik noktalarda ki bunlar gerçekten saptanmış belli noktalar. Bu bölgelere derin basmak, yani derin palpasyon dediğimiz durumlarda bu bölgelerde hassasiyet, bunun yanında kronik yorgunluk, bunun yanında maalesef adını koyamadığı uyku bozukluğu, tutukluk ki sabahları kalktığında şöyle derler genellikle sabahtan yataktan kalkınca, amiyane tabiri çok affedersiniz, sanki dayak yemiş gibi kalktım ifadelerini çok sık duyduğumuz, özellikle de tükenmişlik gibi böyle bulguların seyrettiği bir rahatsızlıktır fibromiyalji adele romatizması. Aslında bakmayın 1843'lerde tarif edilmeye başlamış, 1904'lerde fibrozitis diyerekten tanısı konulmuş ama daha çok 2010 yılında artık yaygın olarak bunun adını, indeksini, özellikle de skorlaması dediğimiz, yani bilimsel özellikle de haritası çizilmiş bir rahatsızlık. Evet, erişkinlerin yaklaşık dünya üzerinde %2'sinde görülüyor. Kadınlarda erkeklere göre daha yaygın ve beyaz ırkta görülme oranı daha sık. Bununla birlikte özellikle fizik muayenede görülme sıklığı yaşla beraber artıyor. Hele 60 yaşın üzerindeki kadınlarda yaklaşık oran %2'lerden, bakın çok ilginç, %7'lere kadar çıkıyor. Fizik muayene en çok kimde var? Doğurganlık çağındaki veya çalışma yaş hayatındaki kadınlarda görülüyor. Ama yine de geniş bir yaş dağılımı var. Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişiye bu tanı konuluyor. Fibromiyalji tanısı koyuyor ve maalesef giderek de artıyor. Şimdi gelelim şuna. Peki neden nedir? Yani neden bu kişiler adele romatizması, yani fibromiyalji sendromuna yakalanıyorlar? Sebep nedir? Tabii sebebi tam olarak aslında bilemiyoruz. Belirlenememiştir tam olarak sebep ama özellikle de bu fibromiyaljinin oluşmasına katkıda bulunan birçok mekanizma olduğu düşünülmekte. Yani hastalığın oluşmasına sebep olan biyokimyasal değişiklikler, amenna. Nörohormonal dediğimiz hormon değişiklikleri,
Amenna. Santral sistemi değişiklikleri muhakkak. İmmün sistem devreye giriyor mu? Giriyor. Efendim psikolojik bazı faktörler devreye giriyor mu? Giriyor. Hatta ve hatta özellikle de bazı durumlarda fibromiyalji hastalığı efendim psikiyatrik bir hastalık mıdır diyecek kadar duygu durum bozukluğunun iç içe olduğu bir rahatsızlıklarından bir tanesi. Bunun dışında çevresel faktörler de devreye giriyor. Ama baktığımızda özellikle bunlar ne kadar etkin dediğimizde bakın genetik faktörlerin biraz güçlü olduğu aslında ailesel yatkınlık 8 kat gibi bir rakam üzerinde oluyor. Yani 8 kat gibi bir rakamda fibromiyalji sendromu daha sık görülüyor. Bunların dışında da özellikle de belli noktalarda hassasiyet, baş ağrısı, bazı ağrı sendromları gibi durumlar baktığımızda ailesel geçişler de bazen 8 kattan daha fazla da olabiliyor. O sebepten dolayı da fibromiyalji sendromu oluşmasının nedenlerden bir tanesi biz genetik faktörler diyebiliriz. Bunun dışında çevresel faktörler de var. Birçok hastalıkta olduğu gibi efendim fibromiyaljinin gelişmesinde de efendim çevresel faktörler önemli rol oynuyor. Mesela fiziksel travmalar, özellikle gövdeye olan, işte bazı enfeksiyonlar, hepatitler, sarılıklar, efendim bunun dışında özellikle de bazı stres uyandıran faktörler de fibromiyalji sendromunun oluşmasına neden olabiliyor. Bunun dışında nöroendokrin dediğimiz bazı hormonal değişiklikler, yani stres ile hormonlar ile sempatik sistem ile özellikle fibromiyalji arasında gerçekten ciddi bir şekilde korelasyon, ciddi bir şekilde bağ vardır diyebiliriz. Peki hocam bunları söyledik, genetik faktörler, bazı hormonal, bazı duygu durum bozukları neden olabiliyor dedik. Stres gibi faktörler. Peki 24 senelik hekim olarak sizin fibromiyalji sendromunda gerçekten bu zamana kadar gördüğünüz en sık acaba neden ne olabilir dediğinizde ben genellikle bana danışan ya da benim hastalarımda şunu gördüm. Genellikle stres faktörü ön planda oluyor. Neden? Şöyle herhangi bir böyle bir kaygı, anksiyete ya da bir sınav telaşı ya da bir yapılmak istenen, amaçlanan bir hedefe giderken zorlu bir süreç ya da bir Allah göstermesin bir kayıp, yas gibi durumlarda kişi bu durumdan sonra kendi vücuduyla daha çok ilgilenmeye başlıyor. Bu noktada özellikle de ruh ile beden ortak hareket etmeye başlıyor. Ve size hasta birkaç gün sonra sol omuzundan başlayan, işte tüm sırtını kapsayan, bacağına kadar inen bir ağrıdan bahsediyor. Ertesi gün bu sefer ağrının kaynağı değişebiliyor. Başka bir yol haritası çiziyor vücutta. Efendim birkaç gün sonra efendim yine başka bir yol haritası, başka bir yerden başlayan ağrıyla geliyor. Ve bu ağrının nedenlerini her türlü imkanla araştırmaya başladığımızda nedir işte kan tahlilleri, idrar tahlilleri, görüntüleme tahlilleri, hatta EMG, EEG gibi ya da efendim daha ileri tetkikler yaptığımızda bu ağrıların nedenini fizyopatolojik olarak yani tıbbi olarak saptayacak elimize bulgular olamayabiliyor. İşte böyle durumlarda genellikle fibromiyalji sendromundan şüpheleniyoruz. Peki hocam biz fibromiyalji yani adale romatizması ile ilgili bulgular nedir ki yakınlarımızdan ya da kendimizden bu hastalıkla ilgili efendim bizde var mıdır ya da yakınlarımızda var mıdır bilelim nedir bu bulgular dediğimizde bakın en sık yaygın bulgulardan bir tanesi kas iskelet sisteminde ağrı. Evet eklemlerde özellikle kaslarda kemik dokusunda ağrı tarif eder. Bakın yine yorgunluk, bitkinlik, yorgun uyanma, uyunan uykudan verim alamama, sabah tutukluğu az evvel bahsettiğim gibi yani kaç saat uyursa uyusun böyle yataktan zamp gibi kalkar. Amiyane tabiri affedersin sanki dayak yemiş gibi kalktım der. Sabah tutukluğu efendim şişlik yani der ki hocam benim işte sol omuzum şişti der ama bakarsın şişlik yoktur. Şişlik hissiyatı vardır. Karıncalaşma, bazen tremor yani titreme, yine aşırı terleme, bazen vücut uzuvlarında, ekstremitelerde, işte bacakta, sağ bacak, sol kol, sağ kol gibi ekstremit parmaklarda, efendim soğukluk hissi, baş ağrısı, migreni taklit eden ya da gerilim tipi kümülatif baş ağrıları. Diğer taraftan özellikle çene kemiğinin çene eklemine girdiği bizim temporomandibüler dediğimiz eklemde ağrı, yine ağrılı ay hali regli dönemleri, regli döneminden önceki yaygın özellikle gerginlikler, biz buna premenstrüel sendrom diyoruz. Bağırsaklarda aşırı şekilde şişkinlik, aşırı gerginlik, efendim uzun süre büyük abdesti çıkamama gibi irritable bağırsak sendromun bulguları. Diğer taraftan bazen efendim kardiyolojik solunum sistemine ait bazı semptomlar, anksiyete kaygı durumları, bunlar genellikle fibromiyalji yani adale romatizmasına eşlik eden bulgular diyoruz. Tabi burada en önemli bulgusu kronik yaygın kas iskelet sistemi ağrısı. Ağrı çok ilginçtir. Ağrı vücudun hem solunda hem sağında, hem alt hem de üst yarısında, özellikle de iskelette husule geliyor. Kronik olması fibromiyalji tanısında bizi destekliyor. Süre ne kadardır? En az 3 aydan daha uzun sürede devam etmesini ifade ediyor. Yani kronik bir ağrı var. 3 aydan daha fazla devam ediyor. Özellikle ağrının hissedildiği en fazla bölgelerde boyun, bel, özellikle alt ekstremite sırt, dirsek, göğsün ön tarafı ve çok ilginç çene. Ağrı geniş bir alana yayılıyor ve hasta da genellikle sınırlarını tam olarak çizemez bu ağrının. Bu sebepten dolayı da bu bölgelerdeki efendim ağrının olması. Diğer taraftan da hassas noktalar dediğimiz, hocam az evvel de söylediniz, yani ne demek hassas nokta? Yani biz parmakla güçlü bir şekilde bastırdığımızda, biz buna palpasyon deriz. Kişi de bu bölgelerde beklenenden daha fazla bir ağrı husule gelir. Mesela çok basitinden ön bölgede neler var? Mesela köprücük kemiğinin iman tahtasıyla birleştiği yerler. Nedir mesela? Özellikle dirseğin ön yüzü. Çok ilginç, disk kapağının, efendim disk kapağının hemen üstü bölgesi. Sırtta da özellikle boyunda, efendim omuzla özellikle boyun arasındaki her iki bölgede, kürek kemiğinin olduğu yerlerde ve özellikle kalçanın üst seviyesinde olan bölgelere bastığında, bunlar özellikle 18 tanedir iki taraflı olarak, toplam 18 adettir. Bu duyarlı bölgeler hastanın tanısını koymada bizim için çok önemli bölgelerdir. Buraya kuvvetlice bastığımızda ağrı husule gelir. O zaman tekrar söyleyelim. Demek ki özellikle ne oluyor? Yaygın kas iskelet ağrısı olmazsa olmazımız. Bu belli noktalara basmakta hassasiyetimiz gerçekten tanını koymada önemlidir. Diğer taraftan tutukluk. Evet, sabahları özellikle de olan, çok belirgin olan, tüm gün boyunca da bazen sürebilen tutukluk özellikle önemli bir bulgu. Diğer taraftan özellikle de yorgunluk, halsizlik önemli bir bulgu. Yine kişilerdeki kaygı, migren tipi baş ağrıları önemli bir bulgu. Bir de bunu ağız ve göz kurulu eşlik ettiği vakit genellikle de biz bu adale romatizması yani fibromiyalji hastalarının tanısını koyuyoruz. Evet, bunu da söyledikten sonra şunu özellikle dile getirmek lazım. Burada uyku bozuklukları önemli midir? Evet, uyku bozuklukları önemlidir gerçekten. Kişi uyuyamama, gece sık sık uyanma nedeniyle sabahları gerçekten yorgun kalkar. Yetersiz uyku neye sebep olur bu sefer? Kişinin duygu durumunu da, ruhsal yapısını da etkiler. Çünkü yetersiz uyku olduğu vakit vücudun en önemli, efendim şimdi gazetelerde de televizyonlarda dinliyoruz, mutluluk hormonu diye geçiyor ve serotonin dediğimiz hormon. İşte yetersiz uyku serotonin düşüktüğüne, o da özellikle de yetersiz uyku oldu, serotonin düştü. Kişi de ne olur bu sefer? Serotonin düşünce kişinin ağrı eşiği de azalır. Ve kişi uyuyamadı, gece uykusunu alamadı, tam olarak dinlenemedi. Keyifsiz, isteksiz, sinirli hali devam ediyor ve zamanla bu uyku bozukluğu kişide daha böyle tükenmişlik sendromu gibi ağır depresif bulgulara neden olabiliyor. Göz, ağız kurulu dedik, bunlar olabiliyor özellikle de. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu uyku problemleri var dedik. Özellikle de gerginlik, migren gibi, baş ağrısı gibi, gerilim tipi baş ağrıları var dedik. O zaman hocam bir de siz dediniz ki stres gibi faktörler önemli dediniz. O zaman fibromiyalji psikiyatrik bir hastalık mıdır dediğimizde, gerçekten fibromiyalji hastalarımıza baktığımızda, daha doğrusu fibromiyalji tanısı konulan pek çok hastanın incelemesini yaptığımızda, hastanın da hekime ilk sorduğu sorulardan birisi de bu. Şimdi gel sorar hasta, der ki hocam bu psikiyatrik bir rahatsızlık mıdır? Şimdi tabii bunun yanıtını net olarak söylemek çok çok kolay değildir. Hastalığın ortaya çıkmasına tabii ki de psikososyal durumun katkısı çok açıktır. Yani ama tek başına psikiyatrik olduğunu söylemek gerçekten toptancı bir yaklaşımda olmaz. Özellikle tabii fibromiyalji olan tanısı alan kişinin kişisel özellikleri açısından yatkın bireylerde, çevrede, yaşadığı ortam ya da stres gibi koşullar muhakkak etkiler. Ama fibromiyaljinin efendim sadece psikiyatrik bir rahatsızlık olduğunu söylemek de efendim gerçekten doğru olmaz. Şimdi peki hocam siz tanıyı nasıl koyuyorsunuz fibromiyalji tanısını? Efendim az evvel de söylemeye çalıştım. Bizim için en önemlisi anamnez. Yani kişinin bize verdiği bilgiler, hastalık öyküsü çok önemli. Anlattıkları çok önemli. Ailede olup olması çok önemli. Çevresel etkenler çok önemli. Bunu özellikle dinliyoruz, anamnezini alıyoruz. Diğer taraftan fizik muayene özellikle de yapıyoruz. Ve fizik muayenede az evvel dediğim gibi kişinin ağrı olan, hassasiyet olan, kas iskelet sistemi ağrısı olan bölgelerini özellikle de kendisinden dinliyoruz. Ayrıca bu iki taraflı 18 tane ki hassas olan bölgeye hastayı muayene ederken palpasyon, yani derin basıyla basıyoruz hassasiyet olduğu vakit, özellikle bunu işaretliyoruz. Diğer taraftan hocam işte ne bileyim bunun bir görüntülemesi, bir kan tetkiki, bir idrar tetkiki, herhangi bir biyokimyasal tetkiki var mı? Bunun böyle bir tanıyı koydurucu kesin bir laboratuvar testi yok. Özellikle de dediğim gibi bu hastanın ağrısının olduğu yerler, özellikle hassas olan 18 tane noktadan en az 11'inde duyarlılık olması bize tanıyı koyduruyor. Tabii bunu koyarken de muhakkak ki diğer birçok rahatsızlıkta da karışabileceğini de göz ardı etmemek lazım. Çünkü çok birbirine karışan bazı kas, eklem, romatizmal şikayetlerle karışabiliyor. Mesela şöyle bir örnek verelim. Özellikle de biz hipotiroid, yani tiroid bezinin az çalışması, bir de D vitamini eksikliğinde özellikle öyle şikayetler alıyoruz ki fibromiyalji kesin taklit eden, kesin birbirine çok benzeyen yakınmalar olabiliyor. Bunlarda da yani tiroid bezinin az çalışmasında da, D vitaminin eksikliğinde de, kas iskelet sistemi ağrıları göre, uyku bozuklukları göre, migren tipi baş ağrıları görüyoruz, derin palpasyon hassasiyetler görüyoruz falan filan. Ama sonuçta biz hipotiroidi ve özellikle D vitamini eksikliğini biz ne yapabiliyoruz efendim? Özellikle tetkikle anlayabiliyoruz. Tiroid hormonlarına bakıyoruz, D vitamine bakıyoruz. Eğer eksikliği varsa bunların tedavili yerine koyuyoruz. Hastanın semptomlarında düzelme oluyor. Böylece de tedaviden bir ayrıcı tanıya gitmiş oluyoruz. Onun dışında özellikle fibromiyaj, yani özellikle de bu adenoromatozun karışabildiği bir diğer durumda bizim polimiyaji romatika dediğimiz bir olgu var. Özellikle efendim 50 yaşın üzerindeki hastalarda omuz ve kalça bölgesi daha fazla olabilen bir rahatsızlık var. Onunla da karışabiliyor. Yine spesifik romatizmal hastalıklardan bizim Sjögren dediğimiz göz kurulu, ağız kurulu, belli eklemlerde ağrıyla giden biyokimyasal birçok enzimlerle tanı koyabildiğimiz bir rahatsızlıkla karışabiliyor. Yine romatoid artrit dediğimiz özellikle romatizmal, spesifik bir romatizmal hastalıkta karışabiliyor. Özellikle Sjögren'de ve romatoid artritte hastaların erken dönemlerinde bu ağrıları çok iyi lokalize edemedikleri için ağrılar bazen fibromiyalji tanısının koyulmasına neden olabiliyor. O sebepten dolayı da bir şekilde fibromiyalji, yani adenoromatizması tanısını daha çok bu hastalığa aşina hekim arkadaşlar tarafından değerlendirmesi, laboratuvar tetkiklerin hastaya özel olarak yapılması muhakkak önemlidir. Ona göre hastalık tanısını bir şekilde netleştirmek gerekir. Peki böyle durumlarda tedavi genellikle ne yapıyoruz? Efendim bu tedavi protokolümüzde iki temel alanda yapılıyor. Bunlardan bir tanesi ilaç tedavisi, ikincisi de ilaç dışındaki tedavi modülleri. Efendim peki bunlardan özellikle şunu söyleyelim. İlaç tedavisi derken özellikle neyi düşünüyoruz? Eğer bir fibromiyalji sendromunda biz stres faktörünün anksiyete kaygı yani duygu durum bozukluğunun ön planda olduğunu eğer bir şekilde görüyorsak ve hastadan bu şekilde bir anamnez yani yakınma alıyor isek bu kişilere bu duygu durum bozukluğunu düzelten ilaçlar başlayabiliyoruz. Bunlar serotonin geri alım inhibitörleri olabiliyor. Anksiyete ilaçları olabiliyor. Bunları başlıyoruz. Bunun yanı sıra da özellikle de bazı elementler, en başta magnezyum desteği, diğer tarafta nöropatik ağrı tedavisi kullanılan, özellikle nöropatik ağrılardır, mesela şeker hastalığında çoktur, nöropatik ağrı tedavisi kullanılan bazı ilaçlar da verilebiliyoruz. Bunun dışında efendim bu hastalar efendim kortizon verelim, steroid verelim, bunları genellikle vermeme taraftarız. Diğer taraftan ağrı kesicileri çok fazla vermeme taraftarız. Neden? Özellikle ağrı kesicilerin ve steroid gibi kortizon içeren ilaçların hastanın almakta olduğu ilaç sayısını arttırmak dışında biz maalesef çok faydalı olduğunu maalesef göremiyoruz. Diğer taraftan bunlar dedik ki ilaç tedavileri, işte duygu durum bozukluğu kullanılan serotonin geri alım inhibitörleri, magnezyum tuzları, nöropatik ağrı da kullandığımız bazı ilaçlar veriyoruz dedik. Bunların dışında neler yapabiliyoruz ilaç dışında tedavilerde? Bir şekilde yaşamını disipline etmek istiyoruz. En başta da uğraştığımız konu uyku. Özellikle düzenli bir uyku uyumasını sağlamaya çalışıyoruz. Uykusunu bozan her türlü işte uyarıcı, efendim çay gibi, kahve gibi, gaz içecekler gibi akşam saatlerinde kesinlikle tüketirmiyoruz. Özellikle çayı açık, günlük 5 bardak ve limonlu içmesine, kahveyi günde bir tane mümkünse granül olmayan Türk kahvesi içmesine sağlamaya çalışıyoruz. Diğer taraftan kafeinsiz içecekleri tercih etmesi, enerji içeceklerinden kesinlikle bırakmasını, içmemesini özellikle telkin ediyoruz. Yine özellikle egzersiz programları, özellikle stresle baş etme yöntemlerini öğrenilmesi, bazı bilişsel davranış tedavileri yaparaktan da ilaç dışındaki tedavi modüllerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Genellikle bu düşüncelerini belli bir noktaya kanalize eden ve stres faktörünün ön planda olduğu insanlarda hobisel başka faaliyetlerle uğraşmaları fibromiyalji sendromunda gerçekten çok etkin bir bilişsel tedavi yaklaşım modülü oluyor. Ne bileyim bir sporla ilgilendiriyoruz. İşte futboldur, voleyboldur, tenistir, masa tenisidir ya da özellikle resim gibi, hat gibi, tesip gibi, ebru sanatı gibi bir sanatla ya da bir müzikle ilgilenmesini ya da kitap okunmasını ya da yazı yazmasını yani bir şekilde düşüncesinin başka bir yere kanalize etmek noktasında kişinin düşüncelerini bir şekilde o takıntısal olan stres faktöründen başka yönlere kaydırmaya gayret ediyoruz. Ve bunları yaparken de özellikle de kişinin etrafındaki en yakınlarından da destek almaya çalışıyoruz. Şimdi bunları söyledikten sonra yiyecek ve içecek noktasına özellikle dikkat etmemiz gereken var mı? Şimdi yiyecek içecek noktasında özellikle de bazı gıda modüllerinin fibromiyalji sendromunda etkin olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü içerdiği bazı yapısal desteklerden dolayı. Bunlardan bir tanesi mesela özellikle önerilen bitki bizim desteğimizden bir tanesi zerdeçal. Neden? Özellikle zerdeçal, bunu kendisine nispeten bir sohbet programı ayırmıştık. Zerdeçal mükemmel bir fitoterapik ajandır. Özellikle enflamasyonu azaltmaya destek olarak biz zerdeçalı tüketmesini öneriyoruz. Nasıl kullandırıyoruz? Özellikle diyoruz ki bir çay kaşığı zerdeçal toz vücuduna girsin, nasıl girerse girsin. Ne demek o? Mesela bir kase yoğurdun içine katabilirsiniz. Zeytinyağının içerisine zerdeçal tozu katabilirsiniz. Yumurta pişirip yumurta kırıp içine karıştırabilirsiniz. Efendim çorbalarınıza zerdeçal tozu katabilirsiniz. Diğer tarafta yemeklerinize zerdeçal tozu katabilirsiniz. Sos, köri sosu şeklinde zerdeçal tozu alabiliriz. Ama ya da bir bardak sıcak suyun içerisine bir çay kaşığı zerdeçal tozu katıp kaynayana kadar ısıtabilirsiniz. Yani sonuçta günlük bir çay kaşığı zerdeçal tozun girmesini sağlıyoruz bir. İkincisi efendim bizim bu duygu durum bozuklukla alakalı olarak kişinin stres faktörünü kırmamız için Yüzyıllardan beri dünyamızda ve Türkiye'mizde kullanılan sarı kantaron, özellikle sarı kantaron ekstresinden bir şekilde almasını, efendim çay şeklinde alabilir, efendim zamanla bunların ekstreleri çıktı ama ben daha hala doğal şeklini öneriyorum. Bunlar kullanabilir. Tabii sarı kantaronu özellikle herhangi bir şekilde antidepresif ilaç kullanmayan ya da herhangi bir psikiyatrik ilaç kullanmayan insanlarda kullanıyoruz. Herhangi bir ilaç kullanıyorsa kesinlikle ve kesinlikle efendim biz sarı kantaron başlamıyoruz. Bunun dışında özellikle efendim omega 3 yağ asidinden zengin gıdaları vermeye önem gösteriyoruz. Omega 3 desteğini muhakkak fibromiyalji hastalığına veriyoruz ki kas ağrıları azalsın, bu hassasiyetler azalsın, yaşam konforu yükselsin. Neydi bunlar? Geçen haftaki sohbetlerimizi konuşmuştuk. Efendim somon balığı, özellikle de ceviz, özellikle de keten tohumu gerçekten omega 3 bakımından çok zengin gıdalar. Burada mesela cevizi ben her zaman söylüyorum, günde yarım ya da bir avuç cevizi muhakkak tüketelim. Bu çok çok önemlidir omega 3 açısından. Bunları da özellikle söyleyelim. Egzersize başlamasını kesinlikle istiyoruz fibromiyalji rahatsızlığı olanların. Önce tabii düzenli egzersizin fibromiyalji hastalığında iyi geldiğini bir şekilde onlara söyleyelim. Diyelim ki siz düzenli egzersiz yaparsanız fibromiyalji semptomlarınız, yakınmalarınız azalır. O sebepten dolayı da eğer egzersiz yapmazsanız, hareketsiz yaşam tarzına sahip olursanız kilo alımı daha da fazla olur. Vücudunuz hantal olur. Bu sefer de kas, eklem, özellikle kemik ağrılarınız daha fazla olur. Bunları söylüyoruz. Ve kendisiyle konuşup bir egzersiz programı başlatıyoruz. Önce haftada 3'er gün 10'ar dakikalık böyle kısa süreli egzersizle başlıyoruz. Daha sonra her 10 dakikayı 5'er dakika arttırıyoruz. Haftada 3 gün 15'er dakikaya çıkartıyoruz. Bir ayın sonunda da haftada en az 5 gün 20 ila 30 dakika egzersiz programını alıyoruz. Düzenli egzersizlerle bir şekilde yapacağımız, özellikle bu omega 3 desteğiyle düzenli yaptığımız efendim zerdeçal desteğiyle düzenli yaptığımız efendim özellikle D vitamini ve C vitamini desteğiyle de fibromiyalji sendromundaki yakınmaların çoğunu azaltıyoruz ve hasta yakınmaların azaldığını gördükçe bu verdiğimiz egzersiz ve diyet programlarını daha güzel yerine getiriyor efendim. Evet efendim. Bugün özellikle tanısını koymakta biz hekimlerin bile zorlandığı, özellikle yaşam kalitesini çok ciddi şekilde etkileyen ve tahmin ettiğinizden çok çok daha fazla insanda gördüğümüz bir rahatsızlık. Yani Adele romatizmasını, tıptaki adıyla fibromiyalji sendromunu konuşmaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki hafta yine güzel bir sohbet konusunda yayına gelmek nasip olur efendim. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.